yağmur çiseliyor. Serez'in esnaf çarşısında, bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağacı asılı. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor. Serez çarşısı dilsiz. Serez çarşısı kör. Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü. Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiseliyor.
Yazar Murat Küçük'ün Şeyh Bedrettin'le Hayali Söyleşiler adını taşıyan kitabı kısa bir süre önce yayınlandı. Murat Küçük'ün daha önceki yıllarda da Şeyh Bedrettin'in düşünceleri izinde Lamekan adını taşıyan bir tarihsel romanı yayınlanmıştı. Yazar Murat Küçük'ü arayarak son kitabı Şeyh Bedrettin'le Hayali Söyleşiler hakkında konuştuk.
Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde, hep beraber, hep beraber, hep beraber demek için.
Murat Bey, Anadolu'da ve Balkanlar'da 3 gezi inceleme kitabının ardından bir Lamekan adlı romanınız yayınlandı ve şimdi de Şeyh Bedrettin'le Hayali Söyleşiler adını taşıyan bir kitabınız var. Nereden aklınıza geldi böyle bir kitap yazmak?
Aklıma gelmedi aslında. Fikir tamamen yayın evine ait. İlk romanda Şeyh Bedrettin düşüncelerini yaşatan gizli bir tarikattan söz etmiştim. İşte Börkçe Mustafa İzmir'de Karaburun Dağları'nda Osmanlı ordusunda yenildikten sonra savaştan kurtulan müritleri Şeyh Bedrettin'in düşüncelerini yaşatıyorlar ve bu zamanla gizli bir tarikata dönüşüp günümüze ulaşıyor. Böyle bir kurgu vardı Lamekan'da, tamamen hayal ürünü. Murat Uğurlu kolektif hesaptan bununla ilgili bölümleri ilginç bulmuş ve ajans aracılığıyla Bedrettin'le hayali bir söyleşi yapar mısın diye bana bir teklifte bulundu. Benim de hoşuma gitti bu fikir. Daha önce yayınlanmış hayal söyleşiler gönderdi. Bu bir seri çünkü. Shakespeare, Picasso, Freud, Einstein filan bir sürü başka yayınlanmış biyografi söyleşiler var. Bunlar hep İngilizce'den çeviri. Çok rahat, çok keyifli okunacak güzel kitaplar. O sırada benim elimde yeni bir roman vardı. Önce bunu tamamlayalım istedim ama istediğiniz gibi ilerlemedi. Sonra madem öyle bir ara verelim, Şeyh Bedrettin'e yoğunlaşalım dedik ve başladık. 4-5 ay okudum, notlar aldım. Belli bir düşünme, biriktirme süreci oldu. Derken yazıldı, tamamlandı. Yayınındaki arkadaşlar da hızlı değerlendirdiler ve bu arada Bülent Bilmez, Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı oturup güzel bir ön söz yazdı. Böylece Bedrettin Hayal Söyleşiler serisinde yerini almış oldu. Keyifle yazdım. Yazarken Şeyh Bedrettin hakkında bir sürü yeni şeyler öğrendim. Bence günümüz insanı gerçekten söyleyecek sözü olan biri. Eğer bugün etnik, dinsel, aidiyet duygularımızı bir çatışma sebebi olarak yaşamak yerine barış içinde bir arada çoğulcu bir dünyada yaşamak istiyorsak Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinden bence öğreneceğimiz çok şey var. Tıpkı Mevlana gibi, tıpkı Hacı Bektaş gibi, tıpkı Hüsnü Emre gibi.
Kitap henüz çıktı değil mi? Daha çok yeni.
Kitap çok yeni. Daha 2 hafta oldu.
Peki biraz da bilmeyenler için soralım, bize Şeyh Bedrettin kimdir? Ondan söz eder misiniz? Osmanlı tarihinde çok tartışılan bir isim olduğunu biliyoruz. Bunun nedenleri hakkında da bilgi alalım sizden hem de Şeyh Bedrettin'i biraz bize anlatın isterseniz.
Şeyh Bedrettin 14. yüzyıl sonlarıyla 15. yüzyılın başlarında yaşamış bir İslam alimi ama aynı zamanda adı Ege'de ve Balkanlar'da büyük bir isyanla birlikte anılıyor. Tartışmaları en büyük nedeni bu aslında. İki ayrı algı var çünkü Şeyh Bedrettin hakkında. Biri haksız yere idam edilmiş din alimi, diğeri ise devlete isyan etmiş, özel mülkiyet karşıtı, yoksullardan yana, paylaşımdan yana. Yani bugünün kavramlarıyla ifade edersek, ki bu yönde oluşmuş epey bir külliyat var, sosyalist, devrimci bir halk kahramanı. Eğitimine, formasyonuna baktığınız zaman fıkıh yani İslam hukuku alanında kitaplar yazmış bir medrese hocası. Sünni, Hanefi büyük bir alim. Babası da fıkıh eğitimi almış, kadı yani mahkeme hakimi. O nedenle Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin diye anılıyor zaten. En büyük tartışma konusu bu. Yani bugün Türkiye'de sağ ve sol aydınların gözünde birbirinden farklı iki Şeyh Bedrettin söz konusu. İkinci bir tartışma Şeyh Bedrettin'in dinlerin eşitliğiyle ilgili fikirleri hakkında. insanların Müslüman ya da gavur olarak ayrıldığı bir çağda, bir dünyada Şeyh Bedrettin Yahudilerin de Hristiyanların da Müslümanlarla eşit sayılması gerektiğini söyleyebilmiş biri. Ve bu fikirler onun kişisel hayat hikayesiyle çok yakından ilgili. Trakya bölgesinde Simavna'da doğmuş. Burası bugün Yunanistan sınırı içinde bir yer. Osmanlı'nın fetihlerle büyüdüğü bir çağ. Simavna fethediliyor. Babası kasabayı fetheden Akıncı Birliği'nin başında. Annesi derseniz kaleyi savunan Bizans Bey'in kızı. Şeyh Bedrettin 1359 yılında bu evlilikten dünyaya geliyor. Yani bir yanı Müslüman Türk, bir yanı Hristiyan Grek. Yani böyle baktığınız zaman bir yanda bir derviş, bir yanda bir medrese hocası, bir yanda bir köylü isyanının önderi. Hangisi Bedrettin? Böyle bir soru ortada. İdamı deseniz o daha da büyük bir tartışma konusu. Niye idam edildi? Dinlerin eşitliğini savunduğu için mi? Çünkü o devirde böyle bir şey söyleyen Müslümanlıktan çıkmış sayılıyor ve şeriata göre cezası idam. Yoksa bu değil de örfi ya da siyasi nedenlerle mi, yani padişaha karşı gelip köylü isyanına fikri anlamda öncülük ettiği için mi? İşte bütün bu sorularla Şeyh Bedrettin tarihçiler için hala büyük bir muamma ve biz söyleşimizde bu soruları yanıtlar arıyoruz.
Biraz da kitabın yazılış sürecinden söz edelim isterseniz. Merak ediyorum, nasıl yaptınız bu hayali söyleşileri? Şeyh Bedrettin gibi 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyetle hayali bir söyleşi yapmak kolay olması gerek diye düşünüyorum. Üstelik de bu kadar tartışılan bir isim. Nasıl hissettiniz ya da bu duyguyu hissedebildiniz mi? Nasıl o soruları sorabildiniz ya da o cevapları nasıl verdiniz? Şeyh Bedrettin oldunuz çünkü cevapları verirken. Bunu nasıl yaptınız Murat Bey?
En başta yani kitabı yazarken tabii o biyografik gerçekliğe, olayların tarihsel akışına sadık kalmaya dikkat ettim. Dönemin Osmanlı kaynakları dışında Şeyh Bedrettin'le ilgili yayınlanmış bir sürü eserler var elimizde. Sizin de sözünü ettiğiniz Nazım Hikmet'in mesela o 30'lu yıllarda yayınlanan Simavna Kadısoğlu Şeyh Bedrettin destanı. Örneğin tartışmaların başlatıcısı olduğu için ve onunla ilgili, yani Şeyh Bedrettin'le ilgili algıyı çok erken bir dönemde belirlediği için çok önemli. Zülfü Livaneli onun şiirini müzikal alana taşıyıp geniş kitlelere ulaştırmış. Başka sanatçılarla birlikte. Cem Karaca mesela, Ahmet Kaya daha sonra. Veya tiyatro oyunlarına uyarlanmış, bir sürü romanlar yazılmış, araştırma kitapları, inceleme kitapları yazılmış hakkında. Bunların çoğu popüler, dönemin o sol siyasal kültürüne ve ruhuna uygun eserler. Ama aralarında örneğin Kahire'deki Memlük yazmalarına, Arap fakanevislere ulaşarak kaleme alınmış, mesela Michel Balivet'in Şeyh Bedrettin Tasavvuf ve İsyan adlı kitabı gibi bilimsel eserler de var. Ki bu kitabı gerçekten konuyla ilgili herkese ben tavsiye etmek isterim. Ahmet Yaşar Ocağ'ın Osmanlı toplumunda Zındıklar ve Mülhitler adlı kitabı da aynı şekilde önemli. Ben bunlardan hep yararlandım. Dediğiniz o hissetme konusuna gelince, yani okuyup yazarken, notlar alırken bir yandan da zaten söyleşmeye başlıyorsunuz. Zamanla kafanızda bir Şeyh Bedrettin oluşuyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. Şu konuda ne derdi, buna nasıl cevap verir diye falan sürekli sorularla dolaşmaya başlıyorsunuz. Bu muhakkak ki sizin tercihlerinizle, sizin eğilimlerinizle şekillenen bir hayali karakter oluyor. Çünkü kaynaklarda çelişkiler var, bilinmeyenler var ve bunlar arasında sizin sonuçta bir karara varmanız lazım. Örneğin Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanında çizdiği o komüncü, paylaşımcı, devrimci portreyi ben Şeyh Bedrettin'in sufi ve aynı zamanda akılcı, din alim yönüyle dengelemek istedim. Çünkü ben Şeyh Bedrettin'e baktığım zaman onda zahirden batına, şekilden öze ulaşmış aydın bir din adamı. Aynı zamanda bir sufi gördüm. İnsanları dinsel aidiyetlerine göre ayırmayan, bugüne dair bir kavram ama adeta seküler bir ahlak anlayışı vaz ettiğini düşünüyorum. Bu bana Nazım Hikmet'in vurgulamayı sevdiği o feodal dünya içinde, feodalite içinde köylülük ve derebeyi kavgasından ya da çelişkisinden daha önemli görünüyor. Yani bunun da, yani kendi yaptığım işin de bir kurgu olduğunu farkındayım. Ve aynı zamanda Nazım Hikmet'in hayalindeki Bedrettin'i de çok insancıl buluyorum. Söyleşimizde ben Bedrettin'in hayatını çeşitli dönemlere ayırdım. İşte çocukluğu ayrı bir dönem, Kahire'de okuduğu medrese yılları ayrı, Memlük Sarayı'nda hocalık yaptığı yıllar ayrı, sonra Tebriz'e yaptığı uzun yolculuk var. Bu yolculuk çok önemli çünkü orada ilk defa hurufi dervişlerle tanışıyor ve büyük ihtimal yani onların sosyal fikirlerinden etkileniyor. Sonra Tebriz'de Timur'la karşılaşması var. Anadolu o dönemde yağmalanmış, Osmanlı yenilmiş, şehirler yakılıp yıkılmış. Bunlar hep sırayla soruyoruz. Ve Börkçe Mustafa ile tanışması, Anadolu'da Kalenderi dervişlerle, düzene karşı göçebe Alevi Türkmenlerle ilk bağlantılar, İzmir'de Sakız Adası'na mesela davet ediliyor. Bunu soruyoruz. Orada kurduğu ilişkiler, ki hayatının bu dönemi de aslında çok az biliniyor. Burada mesela rahiplerle söyleşiler yapmış. Bugün belki rahatlıkla gerçekten dinler arası diyalog olarak niteleyebileceğimiz bir takım tecrübeler söz konusu. Bunları da sordum ve kazaskerlik dönemini ayrı ele aldık. İsyanın seyri aynı şekilde ayrı bir bölüm oldu. Yenilgi, yargılanması, bunlar ayrı bölümlerde işlendi. Sona doğru oldukça trajik aslında. Ve eserleriyle, fıkıhla ve tasavvufla ilgili görüşlerini de anlamaya çalışarak tamamladık söyleşimizi. Ben yazarken çok büyük keyif aldım. Umarım okurlar da beğenir.
Bedreddin gülümsedi. Aydınlandı içi gözlerinin, dedi. Madem ki bu kerre mağlubuz, netsek neylesek zahit. Gayrı uzatman sözü, madem ki fetva bize ait. Verin ki basak bağrına mührümüzü.